Ayrım 15, sayfa 604, 48. bölüm, Şeyh Said İsyanı. Irk ve dil bakımından Türklerden ayrılan, Derebeyli'ye bağlı, başına buyruk, sofu ve hırçın bir azınlık olan Kürtler, Osmanlı hükümetlerinin başına zaman zaman dert açarlardı. Savaştan sonra barış konferansında müttefiklerin bağımsız bir Kürdistan kurmak istemeleri, Kürtlerin özgürlük heveslerini kamçılamıştı. Şimdi de İngilizlerin Musul'da ve Irak sınırının ötesinde bulunmasından merkezi Türk hükümetine karşı ustaca yararlanıyorlardı. Piran'da başlayan ve doğu illerine yayılan isyanın elebaşısı Şeyh Said adında Hınıslı bir aşiret başkanıydı. O bölgedeki Nakşibendi dervişlerinin de başı olan Şeyh Said, okuma yazma bilmeyen, ilginç görünüşlü bir toprak ağasıydı. Sürülerindeki koyunları, aşiretindeki adamların topraklarında otlatır, büyütür, dinsel itibarını ve otoritesini sömürerek onların sırtından geçinirdi. Kendi sülalesini ötekilerle birleştiren bir takım evlenmeler yoluyla, nüfuzunu komşu dağlarda yaşayan sürü sahibi zengin ailelere de yaymıştı. Ancak şimdi Ankara'nın yeni Türkleşmiş hükümeti bu derebeylik gücünü tehdit edeceği benziyordu. Bu gücünü muhtar bir Kürdistan içerisinde sürdürmek isteyen Şeyh Said, aşiretini halifeliğin kaldırılmasına ve Kemalist hükümetin kafirce siyasetine karşı ayaklanmaya çağırdı. 13 Şubat 1925'te birkaç haftalık sürekli bir propagandadan sonra Allah'ın emriyle isyan ilan etti. Yeşil Müslüman sancağı altındaki kuvvetleri şeriatı geri getirmek amacıyla bölgeye yayılarak hükümet binalarını ele geçirdiler, jandarmaları tutukladılar. Önemli Elazığ ve Diyarbakır şehirlerine yürüdüler. Meclis başta olayı önemsememiş, mahalli bir eşkıyalık hareketi gibi görmüştü. Fethi Bey bölgede sıkı yönetim ilan etmekle durumun kontrol altına alınacağını söylüyor. Fevzi Paşa bir askeri hareket planı hazırlıyordu. Hareketin başarılı olacağından kimsenin şüphesi yoktu. Ordu hala seferberlik halindeydi. Karşıdaki de bastırılacak birkaç yabani Kürt çetesinden başka bir şey değildi. Lakin Halk Fırkası'nın aşırı kanadındakiler aksi görüşü savunuyorlardı. Bu ayaklanma bir karşı ihtilal teşebbüsü olabilir. Doğu illerinden Türkiye'nin başka yerlerine sıçrayarak rejimi devirmeyi hedef tutan bir hareket haline alabilirdi. Onun için sıkı yönetim yalnız isyan bölgesinde değil, yurdun her yanında ilan edilmeli, İstanbul'u da kapsamalıydı. Fethi Bey bu teklifi reddetti. Karşısındakiler bunun üzerine ateşlerini Terakkiperver fırkaya yönelttiler ve fırkanın alevlendirici bir dinsel propagandayla isyanın patlamasına yol açtığını ileri sürdüler. Fethi Bey tasalanmıştı. Kendileriyle görüşmek için Kazım Karabekir ile Rauf Bey'i ve Ali Fuat Paşa'yı çağırdı. Ali Fuat Paşa yerine Doktor Adnan Bey'i göndermişti. Fethi Bey onlardan kan dökülmesini önlemek için teşkilatlarını dağıtarak Halk Fırkası ile işbirliği yapmalarını istedi. Kazım Karabekir buna şiddetle karşı koydu. Partisinin varlığı kanun güvenliği altındaydı. Hiçbir hükümetin onu kapatmaya yetkisi olamazdı. Fethi Bey, "Bilirsiniz ki zor kullanmanın her zaman karşısında olmuşumdur," dedi. "Ama azınlıkta kalmaktan korkuyorum." Kazım Paşa uzlaşmaya razı oldu. Kendisi gibi arkadaşları da isyanın tehlikesini anlıyor ve bastırılmasını oy birliğiyle istiyorlardı. Fırkayı dağıtacak değillerdi. Fakat bu özel durumda hükümeti bütün güçleriyle desteklemeyi kabul ediyorlardı. Fethi Bey onlara teşekkür ederken harekatın plan gereğince geliştiğini bildirdi. Şimdiki halde isyan bölgesi dışında her yerde huzur ve sükun hüküm sürdüğü için yeni tedbirler almaya lüzum yoktu. Mecliste ertesi gün Kazım Paşa'nın isyanı kınayarak hükümeti desteklemeye söz vermesinden sonra yeni bir kanun kabul edildi. Buna göre dini memleketin iç düzenini yıkmak için araç olarak kullananlar vatana ihanetle suçlandırılacaktı. Lakin bu ılımlı politika çok uzun ömürlü olmadı. Geçirdiği bir rahatsızlıktan sonra Heybeliada'da dinlenmekte olan İsmet Paşa, isyan haberini duyunca hemen kalkıp Ankara'ya gelmişti. Derhal Gazi ile görüşmüş, o da kabineyi toplantıya çağırmıştı. Gazi'nin isyana karşı tepkisi iki türlü olmuştu. İlk önce bunu, o her zaman korktuğu dinsel gericilik açısından ele almıştı. Sağ kanadı kontrol altında tutabilirsek, soldan korkumuz kalmaz derdi. Bir gericilik hareketini ezmek için beklemektense önce davranmak daha iyidir. Kurtuluş Savaşı'nda hilafet ordularının isyanına verdiği karşılık da böyle olmuştu. Şimdi bu dar çerçeveli isyan karşısında da aynı tepkiyi göstermesinin sebebi, bunun altında İstanbul'daki düşmanlarının parmağını görmesiydi. Sonra da bu, mecliste terakkiperverleri susturmak için iyi bir bahane gibi geliyordu. Bu yüzden İsmet Paşa'nın olağanüstü hal teklifini kabul ve Fethi Bey'in görüşünü reddetti. O da Halk Fırkası grubunun hakemliğine razı oldu. Arkadan toplanan parti grubunda İsmet Paşa ile Recep Bey, isyanın bastırılması konusunda hükümetin tutumunu ağır şekilde tenkit ettiler ve memlekete yaygın daha köklü tedbirlere başvurulmasını istediler. İstiklal mahkemeleri kurulması, basına sansür konulması ve isyana karşı daha sert tedbirler alınması için bir kanun tasarısı sundular. Fethi Bey, kabine üyelerinin çoğunun desteğiyle bunlara karşı geldi. Bu tedbirlerin yalnız karışıklığı çıkaranlara karşı uygulanmasında ısrar etti. Aşırılar, ılımlıların sofuluklarını yüzlerine vurunca, Fethi Bey, Müslümanlığın anayasaya göre devletin dini olduğunu söyledi. İçinizde dini inançlara saygı beslemeyen bir kişi var mı dedi. Bu soruyu izleyen öfke nöbeti içinde üyelerden biri silahına davrandı ama ötekiler ateş etmesini önlediler. Gazi'nin iyi ezberlettiği bir formüle sıra gelmişti. Üyelerden biri kalkarak hatırlattı. Efendiler, bu partinin bir lideri vardır. Bakalım o ne diyecek? Gazi toplantıya çağrıldı. O da başkanlık odasında bu çağrıyı bekliyordu. Uzun bir konuşma yaparak aşırıların tarafını tuttu ve sözlerini şöyle bitirdi. Milletin elinden tutmak zorundayız. İhtilale başlamış olanlar onu tamamlamalıdırlar. Hükümete güvensizlik teklifi oya sunuldu ve zayıf da olsa çoğunlukla kabul edildi. Fethi Bey daha fazla direnmek istemedi. Partinin üstünden geçip meclisten güven oyu istemektense hemen istifasını sunmayı daha uygun buldu. Böylece İsmet Paşa bir kere daha başvekilliğe getirildi. Recep Bey de Milli Müdafaa Vekili oldu. Bu arada Şeyh Said ile adamları dağlık doğu bölgelerinde ellerinde yeşil sancak, göğüslerinin üzerinde Kur'an-ı Kerim, bankaları, evleri, dükkanları basıp soyarak hak yolunda ilerliyorlardı. Türklerden Tanrı adına teslim olmalarını istiyorlardı. Vaizler onlara cennette ödüller vaat ediyordu. Yerden ve havadan halifenin kendilerinden fedakarlık istediğini, halifelik olmadan Müslümanlık da olmayacağını bildiren beyannameler dağıtılıyordu. Şeriat geri getirilmeli, okullarında dinsizlik öğreten, kadınları yarı çıplak gezdiren hükümetin başı ezilmeliydi. İsyancılar Ankara'dan takviyeler gelmeden önce bölgeyi ellerine geçirmeyi ummuşlardı. İlerledikleri sırada başka kabileleri de yanlarına katarak zayıf milis kuvvetlerini geri püskürttüler. Köyleri bir bir zapt ediyorlardı. Elazığ'ı aldıktan sonra Diyarbakır'ı kuşattılar. Şehir surlarının dışında büyük bir kuvvet topladıktan sonra içerideki 5. kolun yardımıyla Lağım hendeklerinden Kürt mahallesine erişmeyi başardılar. Ama şehir halkından umdukları yardımı göremediler. 24 saat süren sokak çarpışmalarından sonra hükümet kuvvetleri tarafından püskürtüldüler. Çarpışma sırasında Kürtler minarelerden Türklerin üzerine ateş açmışlardı. Fakat Türkler Kürtlerin peşinden gitmediler. Çünkü Fevzi Paşa düzenli ordu birlikleri yetişinceye kadar yerli milis kuvvetlerinin büyük ölçüde çarpışmalardan kaçınmalarını emretmişti. Bu kararı da Gazi'ye ve İsmet Paşa'ya danışarak almıştı. Üçü ağır ağır bütün bölgeyi kuşatmayı, sonra savaş düzeninde 8 tümenlik bir ordu ile büyük ölçüde bir saldırıya geçerek asileri sıkıştırmayı tasarladılar. Harekat havadan da desteklenecekti. Bu iş zaman alacaktı. Zira bu bölgede yol olmadıktan başka arazi de von Moltke'nin dediği gibi içinde evlerin damlarından başka hiçbir düzlük görülmeyecek kadar dağlıktı. Bu mevsimde tipi ortalığı kasıp kavurur, geçitler çok kere kar yığınlarıyla kapanırdı. Takviye birlikleri cepheye varıncaya kadar yüzlerce kilometre yürümek zorundaydılar. Lakin Fransızlar, Irak'taki İngiliz kuvvetlerine karşı bir harekete girişmemek şartıyla, Türklerin Bağdat Demir Yolu'nun Kuzey Suriye'deki kesimini kullanmalarına müsaade ettiler. Ordu hazırlıklarını tamamladığı sırada İsmet Paşa da meclise Takrir-i Sükun Kanunu adıyla şiddetli bir kanun getirerek memlekette iktidara iyice hakim oldu. Kanun hükümete geniş yetkiler veriyordu. 2 yıllık bir süre için, ki sonra bir o kadar daha uzatılacaktı, hükümet isyanı ve gericiliği teşvik eder nitelikte herhangi bir kuruluşu, teşebbüsü ya da yayını yasaklayabilecek ve kapatabilecekti. Kanunu yürütmeye istiklal mahkemeleri yetkiliydi. Bunların çoğu isyan bölgesinde kurulacak, divan-ı harp gibi iş görerek verecekleri ölüm cezalarını meclisin onayına sunmaksızın derhal yerine getirmek yetkisine sahip olacaklardı. Ankara'da kurulacak bir ek mahkeme, yurdun geri kalan kesimlerindeki davalara bakacak ve gericilik propagandasını önleyerek huzuru bozan hareketleri cezalandıracaktı. Yalnız bu mahkemenin vereceği ölüm cezaları meclisin onayına bağlı olacaktı. Terakkiperverler kanuna, anayasaya aykırı olduğunu söyleyerek şiddetle karşı koydular. Bütün hürriyetleri yıkıyor, insan haklarını tanımıyordu. Lakin İsmet Paşa'yı yumuşatamadılar. Dünya yüzünde her muhalefet üyesinin ağzına geleni söylediği meclis kürsüsü pek azdır diyordu. İtiraz seslerini duymazlığa gelerek, güven ve düzenin her şeyden üstün tutulması gerekçesiyle kanunu savundu. Milli inkılaplar ancak böyle bir temel üzerinde gerçekleşebilirdi. Getirdiği 2 teklif de büyük bir çoğunlukla onaylandı. İstiklal mahkemelerinin yargıç ve savcıları, terakkiperverlerden pek hoşlanmayan meclis üyeleri arasından seçildi. Gazi, Cumhurbaşkanı olarak yayınladığı bir bildiride, bu olağanüstü tedbirlerin, bütün devlet memurlarına herhangi bir olayı ortaya çıktıktan sonra bastıracak yerde, daha çıkmadan önlemek ödevini yüklediğini açıkladı. Devlet, sokaklardaki sarhoşların, dağlardaki eşkıyanın, Cumhuriyet'in silahlı kuvvetlerine karşı koymaya kalkışan asilerin ve milletin masum dimağında karışıklık yaratmaya çalışanların saldırgan davranışlarını süratle bastırmaya yetkili olmalıydı. 1925 Mart'ı sonunda gerekli askeri harekat tamamlanmış ve bütün isyan bölgesi iyice çember içine alınmıştı. Şeyh Said kendi topraklarında abluka edilmiş, İran'a, Suriye'ye ve Musul'a giden bütün kaçış yolları kesilmişti. Şimdi yapılacak iş, topçusu olmayan ve süngü savaşından korktukları bilinen isyancılara saldırıp yok etmekten ibaretti. Şeyh Said, Kürt istiklali yerine din davası ile ortaya çıktığı için komşu kabilelerden kendine fazla taraftar toplayamamıştı. Bunlar bir Nakşibendi dervişinin ruhani başkanlığını kabule yanaşmıyorlardı. Üstelik bir Kürt devleti için ideal merkez olan Diyarbakır'ı ele geçirmeyi de başaramamıştı. Böylece bütün hesaplar hükümetin zaferi muhakkak elde edeceğini gösteriyordu. Fakat boyuna yer değiştiren küçük gruplar halinde dağlara serpilen Kürtler, ciddi bir direnme göstermemekle beraber pusular kurarak, tepelerden ateş ederek, arkadan ani saldırılara girişerek harekatı yavaşlatıyorlardı. Bununla beraber bu kuvvetler teker teker çevrilerek mukavemet yuvaları ele geçirildi. En sonunda Nisan ortalarında Şeyh Said de yanında birkaç elebaşı ve küçük bir kuvvetle kuşatıldı. Yenilgiyi kabul ederek isteğiyle teslim oldu. Üzerinde suçlayıcı vesikalar ve büyük miktarda altın bulundu. İsyanı ancak 2 ay sürmüştü. Şeyh Said'in yanında 30 kadar atlı asi, önünde ve arkasında atlı ve piyade hükümet kuvvetleriyle Diyarbakır'a getirilişi bütün halkın dikkatini çekti. İnce uzun boyu, güneşten yanmış yüzüyle at üzerinde çalım satarak gidiyordu. Halkın üzerine uçaklardan havai fişekler atılıyordu. Yetkili memurlar Şeyh Said'i dikkatli bir nezaketle karşıladılar. Yolda yorulmuş muydu? Bütün seferler yorucu olur diye cevap verdi. Rahatsız olduğu söyleniyordu, şimdi nasıl olmuştu? Daha iyiydi ama henüz yemek yiyemiyordu. Kendisine iyi bakılacağına söz verildi. Doktorlar onu tedavi ederlerdi. Sonra film makinalarının gırıltısı arasında oradan uzaklaştırıldı. Şeyh Said'le suç ortakları 1 ay sonra İstiklal Mahkemesi önüne çıkarıldılar. Savcıdan başka bütün mahkeme Millet Meclisi üyelerinden kurulmuştu. Bunlar Kürtlerin Yeşil Müslüman Bayrağı'na karşı açık ve sembolik bir protesto niteliğinde olarak Kırmızı Beyaz Türk Bayrağı'nın altında yer almışlardı. Şeyh Said dava sırasında sakin davrandı, hatta yargıçlarla şakalaştı. Yalnız bir Müslüman olarak mahkeme salonundaki film makinelerine itiraz etti, dudaklarını oynatarak bunlara karşı beddualar mırıldandı. Din elden gittiği için isyana kalktığını söyledi. Öteki Müslümanlara kılıç kaldırmakla günaha girdiğini kabul etmedi, onlar nasıl olsa imansızdılar. İsyanı başarabilmiş olsa, medreseleri tekrar açacak, şeriatı geri getirecek, mecelleyi yeniden uygulayacak, yalancının dilini, hırsızın elini kesecekti. Kürdistan yeni baştan peygamberin zamanındaki mutluluğa kavuşacaktı. Şeyh Said ve suç ortakları bu nedenlerle suçluluğu kabul etmediler. Ama bu onları vatan haini olarak ölüm cezasına çarpılmaktan kurtaramadı. Şeyh Said'le içlerinde 9'da şeyh bulunan 40 kişi Diyarbakır'ın büyük camii önünde asıldılar. Çoğu cesaretli bir şekilde öldü. Şeyh Said sonuna kadar istifini bozmadı. Sehpaya çıkarken mahkeme başkanına gülümseyerek "Senden hoşlandım" dedi. "Ama kıyamet gününde hesaplaşacağız." Askeri komutana takılarak "Paşa" dedi, "gel de düşmanınla vedalaş." Gömlek üzerine geçirilirken kımıldamadan durdu ve başka bir şey söylemeden asıldı. Kürt ayaklanması böylece sona erdi. Yeni Türkiye'nin her tarafında halkın isyana karşı tepkisi düşmanca olmuştu. Yurdun hiçbir yerinde hükümetin çekindiğini söylediği çeşitten bir sempati belirtisi görülmedi. Komşu vilayetlerde olsun, başka yerlerde olsun, köylüler kendilerini savunmaya hazırlanmışlardı. İstanbul'da öğrencilerle hamallar, aydınlarla işçiler bu dinsel gericilik gösterilerini şiddetle protesto ettiler. İsmet Paşa'nın mecliste söylediği gibi Cumhuriyet çocukları seferberlik çağrısına gönülden karşılık vermişlerdi. O kadar güçlükle elde edilmiş olan barışı bozmaya yönelen bu teşebbüse kızmışlar, dinin siyaset için kullanılmasına içerlemişlerdi. Gazi'nin yeni milli cephesi, Kurtuluş Savaşı'ndan sonra ortaya çıkan bu ilk buhranı güven verici bir şekilde önlemiş oluyordu. Lakin Gazi hiçbir riske girmek istemiyordu. Artık aşırı liberal eğilimli bir hükümet şeklinden vazgeçmişti. Mecliste ve basında karşılaştığı muhalefette isyan nasıl bastırıldıysa şimdi öylece bastırılmalıydı. İsyan sırasında, zafer artık kesinleştiği bir anda, İsmet Paşa Ali Fuat Paşa'ya muhalefetin gereksiz bir şey olduğunu söylemişti. Amerikan temsilcisi Amiral Bristol'a ise düşüncesini daha da açık olarak şu sözlerle bildirmişti. Bu memlekette muhalefet ihtilal demektir. Bu ruh içinde hükümetin hücumları şimdi yeni kazandıkları güçle ilk önce basına yöneltildi. Takrir-i Sükun Kanunu'nun kabulünün hemen arkasından İstanbul'un büyük gazetelerinden 5'i kapatıldı. Birkaç hafta sonra şehirdeki 14 gazeteden yalnız yarım düzine kadar kalmış, onların da kesin haber veremedikleri ve hükümeti tenkit edemedikleri için satışları çok düşmüştü. Hüseyin Cahit'in sözü geçer tanini ihtiyatlı davranıyordu. Bu yüzden hükümet gücünü terakkiperver fırkaya yönelterek İstanbul merkezinde araştırma yapıncaya kadar yaşayabildi. Hüseyin Cahit bundan sonra verdiği haberde baskın sözünü kullandığı için tutuklandı. Üç yardımcısıyla birlikte Ankara'daki İstiklal Mahkemesi'ne gönderildi ve Çorum'da süresiz sürgün cezasına çarptırıldı. Lakin burada ancak birkaç yıl kaldı. Polis partiyi doğrudan doğruya suçlayacak bir delil ele geçirememişti. Mahkeme parti üyelerinden ikisini dini politika uğruna kullandıkları için suçlamakla yetinmek zorunda kaldı. Bunların hüküm giymelerini de partiyi kapatmak için bahane olarak kullandı. Böylece bu gericilik yuvası ortadan kaldırılmış oldu. Terakkiperver fırkanın kapatılmasını, eski meclisteki muhalefet üyelerinden bazılarının çeşitli bahanelerle tutuklanıp yargılanmaları izledi. Bunun arkasından daha başka gazeteciler de tutuklandı. İçlerinden bazıları korku içinde yargılanmak için Elazığ ve Diyarbakır gibi uzak yerlere götürüldüler. Lakin propaganda sanatını iyi bellemiş olan hükümet onlara karşı iyi davranmaya dikkat ediyordu. Gittikleri yerlerde yetkili memurlar onları resmen ve nezaketle karşılıyor, kendilerine iyi bir yatacak yer veriliyordu. Valilerle uzun ve aydınlatıcı konuşmalar yapıyorlar, halkla istedikleri gibi görüşüyor, görülecek yerleri dolaşıyor, ailelerine hatıra eşyası yollayabiliyorlardı. Bu davranış çoğu şehir çocuğu olan ve Anadolu toprağına ilk olarak ayak basan gazeteciler üzerinde derin bir etki yaptı. Memleketin tüm olarak ne kadar geri kalmış olduğunu ve toplumsal koşullar arasındaki ayrılıkları gözlerinde daha açık olarak belirtmeye yaradı. Memleket sorunlarını çözmek için birlikte çaba harcamak zorunluluğu kendiliğinden ortaya çıkıyordu. Mahkeme haklarında açılmış olan davayı reddetti. Böylece İstanbul'a uslanmış ve Mustafa Kemal'in politikasını kabule hazırlanmış bir halde döndüler. Bu politika Ankara basınınca kanun, düzen, birlik ve hepsinden üstün olarak kuvvet gibi sözlerle savunuluyordu. Gösterileri ise bazen tüyleri ürpertecek gibiydi. Ankara'nın belli başlı meydanında hala otel yerini tutan yıkık dökük handa kalan Bulgar elçisi Simeon Radev bir gece dışarıda bir gürültüyle uyanmıştı. Pencereden bakınca meydanın üç tarafının dar ağaçlarıyla çevrilmiş olduğunu gördü. Hepsi 11 taneydi. Fenerlerin ve ağarmaya başlayan günün ışığında bu dar ağaçlarına asılmış birçok adam görülüyordu. Henüz sırası gelmeyenlerse suçsuz olduklarını söyleyerek ağlaşıyorlardı. Bu sırada askerler öteye beriye koşuşuyor, subaylar yüksek sesle emirler veriyorlardı. Amerikan elçiliği katiplerinden Howland Shaw, sabahın 8'inde oradan geçerken gördüğü bu sahneyi şöyle anlatıyor. Sehpalarda sallananların her birinin üstünde beyaz gömlek gibi bir şey ve buna iğnelenmiş bir kağıt vardı. Kağıda adları ve suçlarının ne olduğu karalanmıştı. Her sehpanın altında bir seyirci grubu duruyor, bir takımları da sanırsam daha yakından görmek niyetiyle komşu evlerin basamaklarında bekleşiyorlardı. Çocuklar sehpaların etrafında oynaşıyor ve hiç kimse pek üzüntülü görünmüyordu. Bunun da herhangi başka bir manzaradan farkı yoktu. İşte o sırada Ankara'da Türk Ocağı salonunda toplanmakta olan İstiklal Mahkemeleri devri böyleydi. Bu salonda bir kış öncesi Türk kültürünü yaymak için konserler verilir, çeşitli gösteriler düzenlenirdi. Mahkemedeki yargıçlar saygıdeğer vatandaşlardı. Bu çeşit kararlar vermek için memleketin başka bir yerine gidecekleri vakit istasyonda resmi törenlerle uğurlanırlardı. Onların çabaları sayesinde yeni Türkiye Cumhuriyeti ilanından 1,5 yıl sonra bütün siyasi muhaliflerini susturmuş olmakla övünebilecekti.